Mavi Vatan.
Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten, mikrofon başında ben İpek Önder. Yaklaşık 40 dakika boyunca canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız şöyle: +90 312 463 34 21. Bizleri Türkiye'nin sesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatın. Türkiye, yer kabuğundaki fay hatlarının kesiştiği ve aktif tektonik plakaların bulunduğu bir coğrafyada olduğu için sıklıkla depremlere maruz kalmakta. Tarih boyunca farklı illerde büyük depremlere maruz kalmış, can ve mal kayıpları yaşamış olan Türkiye için depremlere karşı hazırlıklı olmak ve deprem güvenliği önlemlerini almak hayati önem taşımaktadır. Bunlar arasında yapıların depreme dayanıklı olması, acil durum planları yapılması, toplanma alanlarının belirlenmesi ve deprem tatbikatlarının düzenlenmesi gibi önlemler yer alır. Peki, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler bize denizcilik ve deprem konusunda neler öğretti? Mavi Vatan'ın Yılmaz Bekçisi Deniz Kuvvetleri'nin depremlerde üzerine düşen görevler nelerdir? İşte bu hafta bu soruların yanıtlarını arayacağız. Depremlerde denizciliğin önemini araştırmacı yazar, emekli Denizkurmay Albay Haluk Baybaş'la konuşacağız. Ve geçtiğimiz hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmeleri de değineceğiz. Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
Teşekkürler İpek Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Mavi Vatan'da yaşanan gelişmelere ilişkin notlarınızı almak isteriz.
Evet.
Değerli hocam.
Şimdi gene her zaman olduğu gibi Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi yahut da şöyle söyleyeyim, Ege, Doğu Akdeniz, arkasından Karadeniz ağırlıklı olarak başlıyoruz biliyorsunuz. Sonra diğer yerlere geçiyoruz. Yunanistan'la ilgili bu geçtiğimiz hafta içerisindeki ilk gelişmelerden birisi, biliyorsunuz bizim savunma sanayinin hem savunma sanayi başkanlığına bağlı firmalar, yani Aselsan vesaire şeklinde onların ürettiği, hem de gerekirse özel sektörde mesela Bayraktar gibi üretilen insansız hava araçları veya silahlı insansız hava araçları, bunlar çok ses getirmeye başladı dünyada. Yunanistan da bundan tedirgindi. Son olarak Yunanistan da aynen bizim Bayraktar'ın ürettiğine benzeyen İHA'lardan, İsrail'den satın almış. Orada diyor ki, yani bir şekle bakar mısınız diyor, Türk SİHA'larının aynısı adeta diyor, kopya çekmişler diyor hatta. Neyse, yani İsrail'den aldıklarını burada belirtmiş olalım. Şimdi bir diğeri, Mitsotakis'in Ankara planı Atina-Lefkoşa hattında Türkiye anlaşmazlığı iddiası diyerekten. Mitsotakis biliyorsunuz Yunanistan Başbakanı. Yunanistan hükümeti ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında Türkiye nedeniyle bazı anlaşmazlıklar sözde meydana gelmiş. Bu da Rum basınında gündem oluyor. Şöyle ki, Güney Kıbrıslı bir yazar Kostis, Hacı Kostis, onun iddialarına göre Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Atina-Ankara ilişkilerinin iyileşmesi için Güney Kıbrıs'ı Doğu Akdeniz boru hattı projesinden çıkarmayı düşünüyor. Şimdi bir Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattı projesi vardı. Mid East deniyor biliyorsunuz. Bu Kıbrıs'a önce ulaşacak, Güney Kıbrıs'a, arkasından Girit'e, sonra Yunan Arakarası'na ve oradan Avrupa'ya gidecekti. Ancak bunu Amerika'daki Biden yönetimi, sanıyorum geçen Eylül ayıydı, bu projenin çok pahalı olduğu gerekçesiyle bundan desteğini çektiğini söylemişti. Şimdi bu işte Yunan Katimerini gazetesinin aktardığı habere göre Rum yönetimi eski Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in, yani Güney Kıbrıs Rum kesimin lideri bu, onun iddiaları yalanladığı, ancak Kıbrıs konusunun Atina'nın dış politika öncelikleri arasında yer almadığını söyledi, kaydediyor. Yani Kıbrıs Yunanistan'ın dış politikasında öncelikli değil demek istiyor. Gene bu yazar Hacı Kostis, Yedi Başkanın Portresi adlı bir kitap yazmış. Anastasiadis'in Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Ankara'yı yatıştırmak için Doğu Akdeniz projesi kapsamında Türkiye ile İsrail arasında Güney Kıbrıs'ı bypass edecek doğal gaz boru hattına destek verdiği ifade ediliyor. O zaman yani şunu anlıyoruz biz. Bu hattın biz diyorduk ki Türkiye üzerinden geçsin diyorduk. Türkiye üzerinden geçecekse şu anda Suriye'nin üzerinden geçmesi mümkün değil. Demek ki gene Kıbrıs'a, ama acaba Kuzey Kıbrıs'ı mı kastediyorlar? Oradan Türkiye'ye geçecek. Bu şekilde düşünülüyor. Böyle bir şey. Aralarında anlaşmazlık varmış. Bir başkası BAFTA belediye meclis üyeleri Türk bayrağını indirdi şeklinde. Şöyle, Kıbrıs adasının güneyinde bir BAF, aynı zamanda burası üste, aynı zamanda da turistik bir şehir. Burada şey var, bir bisiklet yarışı var. 39 ülkeye ait bir bisiklet yarışı var. Bu yarışma sırasında, yani uluslararası bir yarışma, Türk bayrağı, çekil olan Türk bayrağı indirilmiş. Bu BAF'taki olayda organizasyon 2 gün süreyle, hafta sonundaydı bu. Yani cuma başlayıp pazar günü sona erdi. Yarışa katılan sporcuların ülkelerin bayrakları ilçenin merkezindeki meydana asılıyor. Bu son derece normal. Her yerde yapılan bir olay. Yani Türkiye'de de olsa böyle bir yarış, Yunanistan'dan veya Güney Kıbrıs'tan katılan olsa, eğer uluslararası ise, onun da bayrağı asılır. Onun gibi bir şey. Belediyenin açıklamasına göre aralarında Türkiye'nin de yer aldığı bu ülkelerin bayraklarının meydana asılması talebi organizatörlerden gelmiş. Türk bayrağının meydanda görünmesiyle fanatik bazı Rumlar tepki gösteriyorlar. Bunun üzerine belediye yetkilileri Güney Kıbrıs Spor Kurumu ile irtibata geçiyor. Bu Güney Kıbrıs Rum Kurumu ise saygı gereği Türk bayrağının da meydanda kalması gerektiğini söylüyor. Ancak birkaç dakika sonra iki belediye meclis üyesi söz konusu bu cevaba rağmen Türk bayraklarını kasaba meydanından kaldırıyorlar. Tam bir Rum fanatizmini görmüş oluyoruz. Bir başka şey, Londra'da Kıbrıs öğrencilerden Tatar'a öfkeli sloganlar. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar geçen hafta içerisinde Londra'ya bir ziyarete gitmiş. Buradayken Cumhurbaşkanı Tatar'ın Londra'da önünü kesen Rum fanatikler Türklere ve Tatar'a ölüm sloganları atıyor. Skandala sebebiyet veren bir görüntü bu. Tabii İngiltere'nin de bunu önlemesi gerekirdi. Şimdi şöyle bir şey var. Benim hatırladığım 1996 yılıydı sanırım, veya 97, pardon, olabilir. O zamanlar ben Almanya'da, Bonn başkentti. Bonn'da deniz ateşesi iken rahmetli Denktaş da ziyarete gelmişti Bonn'a. O zaman da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıydı. Ve bir şeyi vardı. O da bir konuşma yapmaya gelmişti oraya. Konferans salonuna giderken hemen etrafta Rum Yunan odaklarını gördük, ellerinde pankartlarla. İşte şey, Denktaş'a hayır, Türk ordusu Kıbrıs'tan dışarı vesaire gibi pankartlar vardı. Onu hatırladım şimdi. Ancak o bu kadar şey fanatizm içerisinde değildi. Şimdi bunlar ne yapmışlar Ersin Tatar'a, ona bakıyoruz. Rum basınının manşetlerine çıkmış bu. Bir grup Yunan ve Rum ellerinde bayraklarla Cumhurbaşkanı Tatar'ın konvoyunun önünü kesmeyi denemişler hatta. Fanatikler King's College önünde Türk ordusu Kıbrıs'tan dışarı ve Türklere ve Tatar'a ölüm şeklinde slogan atıyorlar. Mesela rahmetli Denktaş'ın Bonn'a geldiği zaman böyle şey, Türkiye yahut da Türklere ve Denktaş'a ölüm şeklinde böyle
söylenenler şimdi biraz daha sertleşmiş.
Evet, böyle bir şey yoktu. Son derece fanatizm, hatta fanatizm ötesinde bir şey, düşmanlığı körükleyen bir olay. Başka bir diğer olay, Türkiye'ye şartlı davet. Rum, Yunan, İsrail'den doğalgaz buluşması bu hafta içerisinde. Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail Dışişleri Bakanları, Güney Kıbrıs Rum kesiminde Lefkoşe'de bir araya geliyorlar. Doğu Akdeniz'de enerji alanında işbirliğini kararlılıkla sürdüreceklerinin mesajını veriyorlar. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, 3 ülkenin oluşturduğu birliğe Amerika Birleşik Devletleri'ni de katmak istediklerini söylüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise belirli kurallar çerçevesinde Türkiye'yi de enerji işbirliği içinde görmek istediklerini söylüyor. Biraz önce söylemiştim ya, Güney Kıbrıs Rum kesiminin iddia ettiği olay, yani Türkiye'yi de bu şeyin içine sokalım şeklinde. Hakikaten bununla ilgili bir gelişmelerin olduğunu buradan da anlayabiliyoruz ama nereye kadar bilemeyiz. Şimdi bu üçüncüsü bu bakanlar toplantısı. Rum Dışişleri Bakanı Kombos ise Kıbrıs sorununda AB'nin, Avrupa Birliği'nin daha fazla müdahil olmasını istediklerini belirtiyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Amerika'nın öncülüğünde kurulan Mısır'ın da dahil olduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na Türkiye'nin de uluslararası kurallara uymak koşuluyla üye olabileceğini belirtiyor. Tabii bu uluslararası kurallara uymak koşulu nedir bilmiyoruz. Ucu açık bunun. Onlar ayrı bir şey iddia ediyor. Biz ayrı bir şey iddia ediyoruz. Yunanistan, Antalya açıklarındaki Meis Adası'nda dahil ederek talep ettiği münhasır ekonomik bölge haritasının Türkiye tarafından kabul edilmesini istiyor. Biz de buna hayır diyoruz. Böyle kolay kolay da bu konuda uzlaşmak mümkün değil. İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ise isim vermeden Türkiye'yi kastederek İsrail'in bölgede kuracağı yakın ilişkilerin Rum-Yunan-İsrail ilişkilerini etkilemeyeceğini söylüyor. Üç bakan liderler seviyesindeki buluşmanın bu yıl sonunda yine Kıbrıs yönetimine yapılmasına karar veriyor.
Evet. Şimdi Mavi Vatan'ı ilgilendiren Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde öne çıkan başlıkları aktardınız kıymetli hocam. Şimdi yaşanan diğer gelişmelerde bir bakalım isterseniz. Mavi Vatan'da başka hangi haberleri takip ettik? Geride bıraktığımız hafta.
Tabii. Mavi Vatan'la ilgili üzücü olaylar da yaşanıyor. Bunlardan birisi biliyorsunuz göçmenlerin deniz geçişleri sırasında, mavi vatanları geçişleri sırasında uğramış oldukları facialar, kazalar ve ölümler. İtalya, Akdeniz'de göçmenleri kurtarmak için çalışan sivil toplum kuruluşu gemisi olan Louis Michel'in operasyonlarını durdurmuş. Sokak sanatçısı Banksy tarafından finanse edilen geminin limandan ayrılmasına izin verilmiyor. Gördüğünüz gibi bu Banksy bir gemi tutmuş ve bu Akdeniz'de İtalya'ya doğru özellikle Libya'dan, Tunus'tan İtalya'ya yönelmiş olan irili ufaklı tekneler var. Bunların kaza geçirmeden veya kaza geçirenlerin denizden toplanması için tutulmuş bir gemi. Ancak İtalya bu göçmenleri kurtarmak veya destek vermek için tutulmuş olan özel gemiye limandan ayrılma izni vermiyor bununla ilgili. Sahil güvenlik tarafından yapılan açıklamaya göre 4 operasyonda 178 göçmeni kurtaran ve geçen hafta sonu, bir önceki hafta sonu İtalya'nın Lampedusa limanına yanaşan gemi ülkenin yeni göç yasalarını yasalarını çiğnemekle suçlanmış. İhlal etmekle suçlanmış. Şimdi Başbakan Bayan Meloni biliyorsunuz. Onun liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin geçen Aralık'ta getirdiği yeni kurallar bu tip STK gemilerinin kurtarma çalışmalarına kısıtlama getiriyor. Yardım gemilerinin denizde bir kurtarma operasyonu yaptıktan sonra başka operasyonlar yürütmeden karaya yanaşmaları öngörülüyor. Yani bir operasyonu yaptın, bir kurtarma hareketi yaptın diyelim, geldi limana. Ondan sonra bunu yürütmeden önce mutlaka karaya yanaşacaksın, denizde kalma diyor. Yani denizde peş peşe yapma bunu şeklinde söylüyor. Halbuki teknenin birisinde 10 kişi vardır. Bunu kurtardıktan sonra gemide onlarla ilgili mutlaka de vardır, sağlık ekibi de vardır. Onunla ilgilenirken eğer başkaları varsa onları da arayıp bularaktan bu tip şeyi yapabilirsin. Ama hayır demiş İtalya. Yani kurtardığın her operasyondan sonra mutlaka limana geleceksin diyor. İşte bu Louis Michel gemisi 3'ü Malta'nın bir de Libya'nın arama kurtarma bölgesinde olmak üzere 4 ayrı göçmen teknesine kurtarma operasyonu düzenleyerek bu kuralı ihlal etmekle suçlanıyor. Yani sen bir tane yapacağına 4 harekat birden yapmış oldun deniyor. Böyle bir şey var. Sahil güvenlik geminin kurallara uymayarak kurtarma operasyonlarının koordinasyonunu zorlaştırdığını ileri sürüyor. İdare durdurma kararı uygulanan Michel gemisinin Lampedusa adasındaki limandan ayrılmasına geçen hafta sonundan itibaren izin verilmemiş. Gemiyi işleten ekip yaptığı açıklamada şu anda adanın hemen önünde tehlikede olan onlarca tekne olduğunu biliyoruz ama yardım etmemiz engelleniyor. Bu kabul edilemez demiş. Hakikaten İtalya'nın yaptığı kabul edilemez bir şey. Yani alan razı, satan razı. Bu gemiyi tutanlar, finanse edenler bu işe kendilerini adamışlar. Yani son derece sudan bahanelerle geminin kazazedeleri kurtarması önlenmiş oluyor. Başka Karadeniz'e geçelim mi?
Geçelim evet.
Tamam.
Akdeniz böyleydi.
Tabii. Karadeniz'deki mayınlardan bahsetmiştik. Şimdi bizim burada daha önceden de sevgili dinleyicilerle konuşmasını paylaştığım Alp Kırıkkanat Karadeniz'deki mayınlarla ilgili bir yazı yazmış. Bu da sanıyorum Marine Değil gazetesinde, dergisinde çıkmış. Onunla ilgili bir şeyler var. Onu da paylaşalım isterseniz. Bu Karadeniz'deki mayınlar biliyorsunuz Ukrayna limanları önünde özellikle Odessa önlerindeki demirli mayınların zincirlerinden kurtulmasıyla birlikte Karadeniz'de öncelikle Karadeniz'in batısındaydı. Daha sonra Gürcistan limanına kadar ulaşan mayın olduğunu biliyoruz. Buradaki Boğaz giriş çıkışında da önemli seyri sefer tehlikesi yaratmıştı. Bunlardan sanıyorum 4 tanesinde Türk Deniz Kuvvetleri mensupları bulmuş ve imha etmişlerdi. Şimdi elde edilen kaynaklara göre Karadeniz'in genelinde son bir içerisinde tellerinden yahut da zincirlerinden kopan eski Rus menşeli takriben 40 civarında demirli mayın var. Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan kıyılarında tespit edilenlerin sayısı kısmen biliniyor. İşte az önce söylediğim gibi bizde 4 taneydi. Toplamda 420 adet mayın döküldüğü belirtilmiş. Aralarında dip mayının da olabileceği söyleniyor. Ancak bizim sorunumuz kuzeyde dökülen demirli mayınların bir kısmının tellerinden kopup Karadeniz'e açılmasıyla ilgili. Bu dökenler açısından baktığımızda diyor yazarımız Alp Hoca, tehdidin ilk zamanlarında 1907 Lahey Sözleşmesi'ne göre sata çıkan demirli mayınların kendini etkisiz hale getirmesi gerektiği tartışılıyor ama bunlar eski mayınlar, Rus mayınları. Bunlar kendi kendini imha edemiyorlar, etkisiz hale getiremiyorlar diyor. Dolayısıyla böyle bir kirletilmiş saha var. Bu kirletilmiş deniz sahaları olduğu sürece değişken su üstü ortam şartları ile gece ve gündüz görünürlüğe bağlı olarak sürekli bir riskten bahsedebiliriz. Bu risk savaş devam ettiği sürece var olacak diyor. Savaştan sonra ne yapılabilir? İşte Odessa'nın önündeki bütün demirli mayınlar toparlanır. Ondan sonra bir şey yapılabilir. Ama buna rağmen hala tespit edilememiş bu kopanlardan biz serseri mayın da deriz buna. Onlar gene Karadeniz'de risk oluşturmaya devam edebilir. Başka Mavi Vatan'da sadece böyle sorunlu yerler yok veya göçmen faciaları gibi yok. İşte mayın kopmuş mayınlar yok. Aynı zamanda narkotik de onu da bir ara hatırlayacak olsanız Kolombiya'dan demiştik bir denizaltıyla bilmem ne kadar ton
uyuşturucu maddenin uyuşturucu, taşındığı
evet öyle demiştik. Şimdi gene Kolombiya'dan sonra en fazla bu uyuşturucu işiyle uğraşan bir ülkeden bahsedeceğiz. Peru. Peru'daki narkotik suçlarla mücadele birimi yetkilileri Türkiye'ye gitmekte olan bir gemide 2.3 ton kokain ele geçirildiğini duyuruyor. Yani burada Lima yakınlarında el koymuşlar buna. 20 milyon dolar civarındaymış. Bu Peru limanlarından kalkan ve varış yeri Türkiye olan ilk olaymış. Türkiye. İlginç yani Türkiye'ye oradan uyuşturucu geliyormuş. Başkası fatura 3 milyar sterlin kaçak gemisini tanıttılar diyor. Şimdi İngiltere biliyorsunuz ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenleri Uganda'ya gönderme kararı almıştı. Dünyada tepkilerle karşılaşsa da buna devam edildi. Hatta bu konuda Fransa'yla da uzlaşmaya varmışlar. Nasıl? Manş Denizi'nde geçen yıl 45 bin kişi ülkeye illegal geçiş yapmış. Bir önceki yılda mesela 2021'de 17 bin seviyelerindeymiş. bu kaçak göçmenler konusunda İngiltere Başbakanı, yeni Başbakan Rishi Sunak, Fransa ile anlaşıyor. Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye düzensiz göçmenlerin geçişini önlemek için yeni bir anlaşma imzalamış. Buna göre İngiltere, Fransa'nın yasa dışı göç önleme çalışmalarına yardım etmek üzere daha fazla mali destek sağlayacak. Çünkü bunlar ağırlıklı olarak Fransa'dan İngiltere'ye geçiyor. Fransa'ya da ya bunlar bizim senin ülkenden geçiyor dediniz ama Fransa'da ya ben ne yapayım? Bunlarla uğraşacak olursak çok fazla masraf yapacağım. Sahil güvenlik, işte helikopteri, gözetleme istasyonları falan deyince İngiltere'de tamam diyor. İşte Fransa'ya 2023-2024 yılları arasında 141 milyon euro, 2024-25 yıl arasında 191 milyon euro, 2025-26 yıl arasında 209 milyon euro mali destek sağlayacağım sana diyor. Bu şekilde. Kaçak göçmenlerin kaldığı otellerle ilgili de bir bilgi var. Burada konaklayan kaçakların İngiliz halkına maliyeti 3,5 milyar sterlin civarındaymış. Bunu da açıklamış olalım. Bir diğer son olsun bu da. Afrika okyanus doğuracak diyor. Depremlerle ilgili olduğu için söylüyorum. Maraş'taki bu 500 yıllık enerji 8 ila 10 metre kaydırılmış. Gelecekte, yani gelecekte derken 10 milyon yıl içerisinde Etiyopya sınırları içinde başlayan bir açılmayla uzun vadede Afrika kıtasını ikiye bölecek. Bu Afrika'daki izlerden bahsediyorlar. Burada yeni bir okyanus meydana gelecekmiş. Yeni bir mavi vatan meydana gelecekmiş karanın ayrılmasıyla. Diyelim burada benim sözümü bitirelim.
Buradan noktalayalım o zaman. Mavi vatanda geride bıraktığımız haftanın yaşanan gelişmeleri böyleydi. Telefon bağlantısından önce kısa bir soluklanalım ardından söyleşimize devam edeceğiz. Vatandaki birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Telefon hattımızda araştırmacı, yazar, emekli Denizkurmay Albay Haluk Mustafa Baybaş bizlerle birlikte. Merhaba efendim, hoş geldiniz Mavi Vatan'a.
Merhabalar, hoş bulduk efendim.
Depremlerde denizciliğin önemini konuşacağız. Buyurun Sayın Yavuz, sizinle başlayalım efendim.
Haluk Albay'ım, sizi biraz geciktirdik, kusura bakmayın. Nasılsınız?
Sağ olun, çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Evet,
katılımınız için teşekkür ediyoruz. Şimdi sizin Marine Diaz adlı dergide bir yazınızı okudum ben. Depremlerde Deniz Kuvvetleri diyerekten.
Evet.
Şimdi oldukça ilginç geldi. Bu arada bizim de anılarımız canlandı. Hatta orada öncelikle bu 1999 Marmara depremi veya biz denizcilerin genellikle Gölcük depremi dediğimiz depremde yaşananlardan bahsetmişsiniz. Bu vesileyle orada çok yakından tanıdığım arkadaşlarımızı kaybetmiştik. Onları da rahmetle anıyorum. Tabii ki bütün kayıplarımızı anıyorum. Sanıyorum 17 bin küsur 18 bine yakın Türk vatandaşı orada kaybolmuştu. Yahut da bu depremde kaybetmiştik. Evet. Şimdi burada...
Evet, rakamlar o şekilde.
Evet. Şimdi bu yazıyı yazma gerekçeniz neydi? Biraz bahseder misiniz?
Şimdi tabii sizinle bahsettiğiniz gibi bu Kahramanmaraş depremi meydana gelince büyük bir acı, geniş bir alanda meydana geldi haliyle. Ben tabii yaşamış olduğum 1999 depremini hatırladım. Ve o günden bugüne işte neler değişti mi değişmedi mi onları şöyle bir gözden geçirmek istedim. Ve özellikle Deniz Kuvvetleri'nin gelecekte olası bir Marmara İstanbul depreminde ne gibi faydalar sağlayabileceğine yönelik bir ufuk turu şeklinde bir yazı kaleme almak istedim. Hem geçmişteki anılarımı aktarmak hem de Deniz Kuvvetleri'nin bu gibi doğal afetlerdeki özelliklerinin öne çıkmasını, nasıl öne çıkacağını ve ne gibi yardımlar yapabileceğini kaleme almak istedim.
Evet, anladım. O halde bu 1999 Marmara veya Gölcük depremini biraz daha deşelim. Bu yaşadınız herhalde bunu. Yaşadınız evet. ise o günle ilgili kısaca özetler verebilir misiniz? Tabii. Ne yaptınız yani? Neredeydiniz? Size ne gibi görevler verildi vesaire?
Evet. O da bildiğiniz gibi gece 3.02'de meydana geldi. Sanıyorum pazartesi, salıya bağlayan gece. Yazaydı. Benim kayınbabamlar ve bazı akrabalarımız bize gelmişlerdi.
Yani lojmanda mıydınız o zaman? Gölcük'teki
lojmandaydım. Gölcük'te evet. Doğu lojmanlarındaydım. Yani Doğu lojmanları derken şunu ifade etmek lazım bu kapsamda. Fay hattına böyle 200 metre civarında bir mesafedeydim.
Ha, o, yani donanma komutanlığının rıhtımlarının olduğu yere yakın.
Evet.
Tamam, ordu pazarının olduğu yer. Anladım.
Hemen arkasında Doğu lojmanlarında. Yani fay hattına çok yakındık. Ve gece bir anda tabii bir sarsıntı. Hani depremi hafif olarak yaşamış insanlarımız bu sarsıntıyı böyle hafif bir sallanma olarak gibi düşünebilir ama bu hiç öyle bir şey değildi. Bu tamamen yer böyle hem zıplıyor, hem kayıyor, hem dönüyor. İnanılmaz bir gürültü, bir uğultu. Ve tabii evdekilerdeki eşyaların, cam malzemenin kırılmasıyla oluşan bir şangırtı. Yani tarif etmek çok zor. Evdeydik. Tabii hemen ayağa kalkmak istedik ama ayağa kalkamadık bile. Yani o kadar büyük bir sarsıntı vardı. Eşim annesine babasına ulaşmaya çalıştı içeride evde. Ben onu tuttum çünkü yerler hep cam içerisindeydi. Ayağı kesilebilirdi. Biraz dinmesini bekledim. Herhalde geçecek diye bekledim ama sürekli devam etti. O saniyeleri geçirmek tabii insana...
Yani onu Gölcük depremi için 45 saniye sürdü derler ama size herhalde saatler gibi gelmiştir.
Ya tabii 45 saniyenin her saniyesini çok uzun bir zaman gibi yaşıyorsunuz. Hatta ben binamızın böyle ileri geri kaykıldığını, yandaki binayla yaklaştığımızı, uzaklaştığımızı gördüm camdan. Dedim bir taraftan da ya bina bu kadar sarsın ya iyi dayanıyor diye de içimden geçirdim. Ve nitekim dayandı. Yani 200 metre mesafedeydik fay hattına yani. Tabii ki burada da şu dik öne çıkıyor. Yani demek ki binalarımızı sağlam yapmamız lazım. Sağlam yaparsak kurtarıyor bizi. Yani donanmada meydana gelen, yani Gölcük'te meydana gelen bu depremde hiçbir lojman yıkılmadı. Yani o lojmanları yapan müteahhitlere, mühendislere, işçilerimize buradan tekrar şükranlarımı iletiyorum.
Ben orada buraya bir parantez açayım. Lojmanlar yıkılmadı ama Gölcük Subayor Devi yıkıldı. Çünkü
tabii o,
yani orada çok vakit geçirmiştik. Onun lobisine görüntüyü kesiyor diyerekten oradaki taşıyıcı kolonlar ortadaki bir veya iki tanesini vaktiyle kesmişlerdi. Bu da bizim Bahriye adına ya da Deniz Kuvvetleri adına yani üzüntü verici bir olaydı.
Evet.
Çünkü o depremde o yıkılan ordu evinde çok yakın arkadaşlarımızı kaybettik.
Doğru.
Peki
donanmada yıkılan bir tek ordu evi Yıldızlar Süslü Eğitim Merkezi dediğimiz yerin bir kısmı.
Her ikisi de şey ama fay hattının üzerinde.
Ya ama yani bizim lojman da fay hattı üzerindeydi.
Ha, 200 metre mesafe şey Gölcük ordu evinin tam altından geçiyor. Oradan şeye doğru gidiyor. Devmendere'ye
yani
doğru.
Biliyorsunuz Gölcük Ordu Evi'nin hemen karşısında Barbaros Salonu var. Oraya hiçbir şey olmadı.
Evet.
Ya ben 200 metre derken takriben söylüyorum. Yani
anladım.
Fay hattı çok
anladım.
Yakınımızdan geçti.
Anladım.
Yani bunun hani 50-100 metrenin bu lafı olmaz burada yani. O kadar
anladım.
Enerji içerisinde.
Şimdi Ali Kalbay'ın biraz daha geliştirelim. Şimdi o deprem sırasında Deniz Kuvvetleri'nin kalbi donanma komutanının bulunduğu Gölcük'te bu depremin Deniz Kuvvetleri'ne verdiği zararlar konusunda neler söyleyebilirsiniz? Yani işte donanma komutanının yani, rıhtımları tabii. varsa tersanede tabii. veya işte havuzda, şurada, burada vesaire.
Yani tabii zayiat daha ziyade karada işte binalarda ve yapılarda oldu. da ne kaldı? Ordu evi yıkıldı. Yıldızlar Suriçlerin eğitim merkezinin büyük bir kısmı yıkıldı. Donanmanın karargah binası yıkıldı. Olduğu gibi. Tersanede Suriçli gemilerinin işte yapıldığı kızak kaydı. Lojmanlar dediğim gibi sağlam kaldı ve en önemlisi gemilerimize de bir şey olmadı. Yani gemilere zaten bir şey olmasını beklememek de lazım. Gemiler suyun üzerinde sadece sallanır. İşte belki birazcık iskeleye bordalarını vurup belki birazcık eğilmeler meydana gelmiştir ama büyük bir zayiat olmaz gemilerde. Olmadı da nitekim. Zararlar bu şekilde. İşte donanma, yani lojmanların yıkılmaması, ben bunu yazımda da ifade ettim. Donanmayı büyük bir şeyden kurtarmıştır. Eğer personel, 3000 civarında personel oturuyor o lojmanlarda. Eğer lojmanlar yıkılsaydı donanmanın geleceği hiç parlak olmazdı. Çünkü evet, personelsiz gemileri yürütmek mümkün değil.
Şimdi ben bu olayı yaşayan başkalarından da dinlemiştim. O Gölcük depremi sırasında bir tsunami olduğundan da bahsedilir. Bilmiyorum siz fark edebildiniz mi?
Ben fark edemedim. Muhakkak olmuştur bir dalgalanma. Çünkü şimdi büyük bir tsunami olabilmesi için derin deniz ve açık deniz olması lazım. Evet. Bizim Gölcük yani böyle karşı taraf Körfez zaten dar bir bölge. Orada hafif bir dalgalanma olmuştur ama büyük bir tsunami olmadı. Ama tabii suyun depremden dolayı o sallantıdan dolayı denize çok yakın binalar Değirmendere'de tabii suya suyun içinde kayboldu. Onlar suya yani
o bölgenin çökmesi nedeniyle tabii kaldı.
Tabii çökmesi evet, nedeniyle şey yaptılar evet, ama bu tsunami'den kaynaklanmıyor.
Peki o gün
büyük bir tsunami beklememek lazım Gölcük civarında. Marmara'da belki daha büyük beklenebilir.
Evet. Deprem günü ve sonrasında deniz kuvvetleri depremin yarasını sarabilmek maksadıyla nasıl bir çalışma içerisine girdi? Mesela sizden bu konuda bir şey istendi mi? Bir görev istendi mi? Ve tabii ki donanmanın yaptığı görevler nelerdi?
Tabii ki donanma öncelikle biz şahsen kendi bizim yaptığımız görevden bahsedeyim. Tabii ki Gölcük'te büyük bir yıkım vardı. Gölcük asker hastanesini dolup taşıyordu. Sivil vatandaşlarımızın yaralılarıyla. Tabii bunların bazıları orada ameliyatta edildi ama bazı ağır durumdaki hastaların nakledilmesi gerekiyordu. Tabii karayolu iletişimi tamamen kopmuştu. Yollar artık çalışamaz durumdaydı. Hava köprüsü de henüz kurulabilmiş değildi. Ama deniz ulaşımı her zaman olduğu gibi o günde açıktı. Deniz kuvvetlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi budur. İstediği zaman herhangi bir kıyıya ulaşabilirsiniz dünyanın herhangi bir yerinde uygun gemilerle. Ve bizden de gemi komutanımıza, komutanı söylemiş, sormuş, seyre kalkar mısın demiş. Tabii ki personel eksikliği olabilir gemilerde. Gemiler seyre hazır olmamış olabilir özellikle personelden dolayı ama komutanımız eksik personelle rağmen burada ismini de anmak isterim. Denizkurmay Albay Kemal Beşçınar. Tabii komutanım kalkarım şeklinde emir alıyor. Ve beni de gördü bir yerde. Haluk Seyre kalkıyoruz. Gemiye geldi dedi hemen. Gittik. 42 idi yanılmıyorsam. 42 ağır yaralıyı İstanbul'a götürmek üzere kalktık.
Ve hangi gemiydi?
TCG Fatih fırkateyni.
Fırkateyni'yle götürdünüz. Evet.
Tabii TCG evet, Fatih. İlk kalkan gemi biziz.
Evet.
Zaten o zaman sadece Gölcük'te fırkateynler vardı. Hücum bot filosu Boğaz'da konuşuluyordu İstanbul Boğazı'nda. Biz son sürat yaralıları alıp işte üçte bir personelle İstanbul'da Haydarpaşa Rıhtımı'na yaralıları ulaştırdık. Daha sonra bu yaralı nakli hücum botlar ve deniz otobüsleriyle devam etti. Ama tabii ilk etapta hemen müdahale edebilmek için İşte o 42 personelimizi umarım hayattadırlar, kurtarmıştır.
Bunlar Deniz Kuvvetleri personeli miydi yoksa
Yok, hayır, sivil.
Sivil insanlar.
Sivil.
Yani hastaneye
yani,
gelen yaralılardan yani.
Hastaneye gelen yaralılardan, tabii
Evet.
sivil.
Peki.
Yani
Peki.
ondan sonra tabii de donanma orada garnizon komutanlığı olduğu için bölgeye çeşitli yardımlar, güvenliğin sağlanması kapsamında çeşitli görevler yaptı tabii.
Evet. Şimdi gelelim bu asrın felaketi Kahramanmaraş depremlerinde. Deniz Kuvvetleri'nin bu depremle ilgili çalışmaları nelerdir? Bunları da yazınızda belirtmişsiniz. Ve devamında da bu çalışmaların daha verimli olabilmesi için fazladan neler yapılmalıdır? Bu konudaki önerilerinizi alalım. Buyurun.
Tabii ben emekli olduğum için faaliyetleri herkes gibi medyadan takip ettim. Tahmin de ediyordum zaten. Şimdi böyle durumlarda bizim tabii amfibi gemilerimiz var. TCG Bayraktar, Sancaktar, Osman Gazi büyükleri bunlar. İşte küçük leçetelerimiz var. Daha küçük çaplı. Amfibi gemilerle hem personel hem lojistik ihtiyaç veya işte arama kurtarma için kullanılan kreinler, araçlar vesaire Türkiye'nin herhangi bir yerine birkaç saat içerisinde ulaştırılabilir. Bunların faaliyetlerini gördük. Sonra buralara malzeme tedariğinden sonra buralarda İAŞE ve İBATE kapsamında destek verebilirler. Biz Gölcük depreminde de bunları yaptık. Gemilerin mutfakları binlerce ekmek üretti. Gölcük halkına
Mutfakları ve
dağıttı
kalacak
bunları.
yer olarak. Evet.
Tabii kalacak. Ya bizim gemimizde mesela bazı devlet memurları kalıyorlardı. Bazı işlerin yürümesi devam ediyor tabii. Devam etmeniz lazım. İşte defterlerinden tutun da birçok il müdürlüğüne kadar gemilerde onları ibadet ettik. Bunlar yapılabilir. Aynı zamanda tabii hastane gemisi olarak kullanılabilir amfibi gemiler. Bunları da zaten bu en son Kahramanmaraş depreminde gördük. Şimdi tabii dediğim gibi
Gemilerden birisi sanıyorum hastane gemisi. İskenderun'da.
İskenderun'u hastane gemisi yaptılar. TCG Bayraktar ve Sancaktar'dan bir tanesini de hastane gemisi yaptılar.
Sonra
İlişki
diğerleri de
yaptılar.
lojistik destek maksatlı olarak mı?
Lojistik destek maksatlı olarak personel intikali veya malzeme nakli. Çünkü bir gemi binlerce tonu bir seferde götürebilir.
Şimdi burada
Yani
bir nüans var. Haluk Albay'ım araya giriyorum. İskenderun Limanı da yangın çıkmıştı biliyorsunuz. Bu yangın sebebiyle birkaç gün kullanılamadı. Yani onun da etkisi vardı burada Deniz Kuvvetleri'nin İskenderun Limanı'nda etkili olarak kullanılamamasında.
Tabii şimdi şöyle bir şey var. Şimdi geleceğe de biraz gelirsek, şimdi Deniz Kuvvetleri malum TCG Anadolu gemimizin kabulü yapıldı. Tabii gönül isterdi ki daha önce göreve hazır olsun ve bu depreme de ondan faydalanmış olmak isterdik. Ama tabii bu kadar büyük bir geminin bir anda harbe hazır olması, harekata hazır olması kolay değil. Bunun çeşitli eğitimleri var. Gemiyi teknik olarak bitirmiş olmanız göreve hazır olması anlamına gelmiyor. Şimdi ama önümüzdeki dönemde artık TCG Anadolu harbe hazır hale gelecek. Ve Anadolu kapak atmak zorunda olmadan, yani sahile yanaşmak zorunda olmadan açıktan da sahile destek verebilir. Bu özelliklere haiz bir gemi. Yani bunu nasıl yapıyor? Üzerindeki işte bu doklu amfibi çıkarma gemisi dediğimiz için bunun bir havuzu var. O havuza çıkarma araçlarını alabiliyor. Bu çıkarma araçlarıyla sahil ve gemi arasında transfer
O
yapabiliyor.
da olur,
Ayrıca
helikopterle de olabilir tabii.
helikopterle de yapabiliyor. Ya burada şunu da belirtmek lazım. Şu anda Anadolu gemimizin ihtiyacı olan ve harekat konseptlerinde yer alan, hareket ihtiyaçlarında belirtilen çok maksatlı orta yük nakliye helikopterleri yok şu anda. Yani henüz tedarik edilmiş değil. bunların en kısa zamanda tedarik edilmesi lazım. Hem normal hareket görevleri için hem de bu şekilde doğal afetlere müdahale için bu helikopterlerin tedarik edilmesi lazım.
Peki Anadolu'nun, TCG Anadolu'nun dışında bir öneriniz var mı? Sürenin sonuna yaklaştık. Bir iki cümleyle.
Tabii. Çok kısaca.
O da var. Yani hastane gemisi yine Marmara İstanbul depreminde çok insanımızı kurtaracaktır. Bir hastane gemisinin hemen inşasına başlanması. Bunun detaylarını yazımda belirttim. Barış zamanında da yine normal bir hastane gibi görev yapar. Herhangi bir felakette de bunun dünyada örnekleri evet. var. Felakette de ilgili yere intikal evet. ederek hastane görevlerini yerine getirebilir.
Harika albayım, teşekkür ederim. Tabii hastane gemisiyle birlikte askeri hastanelerin de yürürlüğe girmesi gerekecek. Onun olabilmesi için diyorum. Çok çok teşekkür ederim değerli katkıların için.
Olması gereken bir şey. Bugün Amerika'sından Rusya'sına bütün büyük ülkelerin veya Batı ülkelerinin veya gelişmiş ülkelerin askerlerinin kendi askeri hastaneleri var. Evet. Bu çünkü özel bir uzmanlık gerektiren bir dal. Yani sadece her cerrah her ameliyatı yapamıyor.
Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Albayım. Çok sağ olun katkılarınız
sağ
için.
Sağ olun.
Araştırmacı yazar, emekli Denizkurmay Albay Haluk Mustafa Baybaş telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz Celalettin hocam sizlere de katkılarınızdan dolayı. Önümüzdeki hafta Mavi Vatan'da buluşuncaya dek hoşça kalın. Mavi Vatan.